Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkez, 85. ayırım. Bütün bu inançların altında bir gerçek payı olduğu sanısını veren bazı görüşler de yok değildi. İstanbul'da, Ankara'da, hatta meclis içinde Enver Paşacı ittihatçılar hala önemli yerleri tutuyorlardı. Gerçekte Enver Paşa'nın kendisi önce Rusya'da, sonra Kafkaslar'da bir takım eylemlerde bulunuyordu. Gerçekte onun çevresiyle içerideki ittihatçılar arasında yoğun bir ilişki başlamıştı. Gerçekte Enver Paşa'nın bir İslam mücahidi olarak dünya sahnesine çıkması için biricik koridor Anadolu'ya geçen yoldu. Gerçekte Mustafa Kemal'in tutumu birçoklarına dinsizlik ve diktatörlük olarak gözüküyordu. Yeşil Ordu'nun efsaneleşmesi bu hayallerin yoğunlaştırıldığı ya da eski ittihatçı Turancıların yeni bir kılık aldığı döneme rastlar. Efsanenin başlangıçları da 1. Dünya Savaşı döneminde Enver Paşa'nın ilişki olduğu kimi kişilere kadar gider. O zaman Çarlık Rusyası'nı çökertmek için içeride ayaklanmalar çıkarma projesinin bir tanesi, Ukrayna'da isyan çıkaracak Ukraynalı ve Kafkaslı gönüllülerden derlenecek bir ordu kurulması projesiydi. Yeşil Ordu işte bu gerçekleşmemiş olarak kalan ordunun adıdır. O zaman İstanbul'da derlenmesine girişilen bu ordu, düşman hattın gerisinde gerekli bozguncu eylemler için eğitilmiş kişiler bulunamaması yüzünden militer bir örgüt olarak kurulamamakla birlikte adı kalmıştı. Enver Paşa'nın Almanya'ya gittiği zaman ilk ilişki kuracağı kişilerin 1. Dünya Savaşı zamanında Türkiye'de tanıdığı kimseler olması doğaldır. Bunların en önemlisi 15 Haziran 1920'de, yani Büyük Millet Meclisi'nin açılışından az sonra ve Sevr Anlaşması'nın imzalanışından az önce Almanya'da Genelkurmay Başkanı olan General Hans von Sieck'tir. 1866-1938. Çünkü bu general Aralık 1917'de Enver Paşa'nın yanına Osmanlı ordularının Genelkurmay Başkanı yardımcısı olarak atanan generaldir. Versay'dan sonra müttefikler Şevket Süreyya Aydemir'in dediği gibi Alman topraklarında askeri mızıka çalmayı bile belki yasaklamışlardı. Ama von Sieck için ordu sadece mızıka çalmak değildi. Antlaşmanın yasaklama koşulları içerisinde kalmakla birlikte Almanya'da ordu geleneğini yaşatmanın yollarını başarılı olarak uygulayan bir teşkilatçıydı. Bu yollardan biri Krupp müessesiyle birlikte Almanya dışındaki yerlerde askeri mühimmat fabrikaları kurmak, henüz el konmamış malzemeyi Bolşeviklere satmak, hatta Rusya'da subay eğitim merkezli ve mühimmat fabrikaları kurmaktı. Von Sieck'in bu gidişine Bolşevik düşmanı olan Hindenburg ve Ludendorff gibi eski generaller şiddetle karşı koymakla birlikte 1922'de Sovyetlerle Rapallo dostluk anlaşmasını yapan o zamanki başbakan Joseph Wirth ile savaş sırasında Parvus ile dostluk kurmuş olan yeni Dışişleri Bakanı Brogdov Razonin bu tutumu destekliyorlardı. Enver Paşa Almanya'ya gidince Bolşevik önderleri arasında Pavlus ile ilişkisini tek kesmeyen Karl Radek ile birlikte Sovyetlerle von Sieck ve Krupp arasındaki bağ kurmuştu. Enver ve Cemal Paşaların Afganistan, Rusya, Türkiye ve Almanya arasındaki faaliyetlerinden dayandıkları destek bu bağdır. Enver Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya Bolşeviklere Almanya'dan yardımı ben tavassut ettim diye yazışı temelsiz bir övünme değildi. Bolşevik liderleri sırf bu yüzden Enver Paşa'yı tutmaya devam ettiler. Enver Paşa da bunu Mustafa Kemal'e karşı kullanıyordu. eski ittihatçılar arasında da emperyalizme karşı asıl savaşacak güçteki adamı Mustafa Kemal değil, mecliste de epey taraftarı olduğu söylenen Enver Paşa olduğu inancı yaşıyordu. Öteki bir rakip olan Çerkez Ethem'in adamları da Yeşil Ordu'daki bu karşıtlığı onun lehine çevirmeye çalışıyorlardı. Mecliste ve dışarıda bulunan mukaddesatçılar da Mustafa Kemal'e karşı gelişen bir komployu destekliyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın ittihatçı faaliyetlerinin kızıştığı dönemde Enver Paşa için çalışanlara karşı aldığı tutum, nihayet bu beklenen ordunun başında içeriye girmeye kalktığı takdirde Enver Paşa'nın yakalanması emrini vermesi biçiminde somutlaşana kadarki olayların dönüp dolaşıp Yeşil Ordu'da düğümlemelerini İslamlıktan, halifenin kurtulmasından söz eden bir takım karışık fikirli komünist partileri de büsbütün karışık bir biçime sokar. Rusya'da kurulmuş bir komünist partisinin önderi olan Mustafa Subhi bile meşrutiyet döneminde ittihatçıların ve Enver Paşa'nın düşmanı olduğu halde Rusya'ya gitmesinden önce ittihatçılar tarafından hapse atılmıştı ve Ankara'ya gelmek istediği zaman Mustafa Kemal Paşa'nın ne yapmak istediğini öğrenmek istiyoruz. Öğrenebildiğimiz kadarını aktarıyoruz. Biz de ittihat ve saltanatın kaldırılması fikrindeyiz dediği halde bu son söz daha o zamandan asıl davanın ne olduğunu bize gösterir. Bu esrarlı Yeşil Ordu örgütüyle ilgilenmiş, ittihatçılara ve örgütü ele geçirmeye çalışanlara karşı o da kendi örgütünün oraya sızmasını sağlamaya çalışmıştır. Fakat Mustafa Kemal ile yazışmalarından, Ali Fuat ve Kazım Karabekir ile görüşmelerinden sonra Anadolu'ya ayak basar basmaz bu yüzden Trabzon'daki ittihatçı örgütü tarafından denize atılarak öldürülmüştür. Bu dönemde özellikle yabancı basında ve diplomaside bir Ankara hükümetinden söz edilmesine ve daha sonra Ankara'daki bu hükümette meclis başkan vekili, heyeti başkanı ve nihayet üst yetkili başkomutan olarak etkili olanın Mustafa Kemal olmasına bakarak bu hükümetin Mustafa Kemal'in hükümeti olduğunu sanmanın yarattığı görüş de Yeşil Ordu etrafında yarışmanın gerçek niteliğinin anlaşılmasına engel olmuştur. O zaman gerçi bir Ankara hükümeti vardı ama Mustafa Kemal bunda sadece yazışma halindeki güçlerden bir tanesiydi. Onun Ankara hükümetindeki etkisi ve gücü arttıkça bütün öteki rakip güçler umutlarını onu alt ederek bir güç olduğu sanılan Yeşil Ordu'ya bağlamışlardı. Rusya, Enver Paşa, anti-emperyalist Mustafa Subhi, Çerkez Ethem gerillacılığı gibi unsurlarla boyanarak bir komünizm akımı biçimine sokulan karışıklıkların altında yatan asıl sorun, sosyalist bir rejim kurulması sorunu değil, hala meşrutiyet dönemindeki şeriatçı, liberal, ittifaklafçı, ittihatçı, Turancı ve pan-İslamcılar arasındaki eski kavgaların karmaşasının yarattığı bir sorundur. Bunların hiçbirinin görünüşü katılmayan tek kişi Mustafa Kemal'dir. O ne hilafet, saltanat meşrutiyeti, ne İslam ittihadı, ne şeriat devleti, ne Turancılık, ne de sosyalizm yanlısıydı. Bunların hepsi daha sonra Nutuk'ta anlattığı gibi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın gerçeklerine, amaçlarına aykırı hayalci serüvencilerdi ve hepsine karşı da başarılı bir savaş yürüttü. Mustafa Kemal'in Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun biçimini alışındaki bu istilacı düşman ordusuna karşı ilk başarılarının kazanılışındaki rolü bütün bu hayal ve efsanelerin sönmesini sağladı. Artık Enver Paşa'ya ihtiyaçları kalmayan Sovyet önderlerinin de Anadolu'daki akımın gerçek önderinin Mustafa Kemal olduğuna kuşkuları kalmadı. Enver Paşa'yı desteklemeyi bıraktılar. Mustafa Supi'nin öldürülmesini diplomatik bir olay yapmadılar. Sovyet basının da Çerkes Ethem bir kahraman olarak değil, adi bir eşkıya olarak gösterilmeye başlandı. İngiliz emperyalizmine karşı savaşmayı kendine ideal edinen fakat Sovyetlerce bırakılan ve Mustafa Kemalce içeri girilmesine izin verilmeyen Enver Paşa, pan-İslamizm ve pan-Turan hayallerinin yarattığı dilemmanın verdiği körlük içinde Bolşeviklere karşı İngilizlerin silahlandırdığı ve ayaklandırdığı basmacıların komutanı olarak ölmek gibi hazin bir macerayla hayatına son verdi. Mustafa Kemal'in nutukta acı sözlerle eleştirdiği hayalcilerin başında o gelir. Fakat Mustafa Kemal'in anayasal savaşının bu sadece birinci aşamasıdır. Daha aşılacak çok aşamalar vardı. Bu aşamada onun anti-emperyalizmi, bu ideoloji perişanlığı içindeki çevrelerin fiyaskoları arasında farklı bir yönde gelişmeye başladı ve yukarıda değindiğimiz Batı uygarlığıyla Batı emperyalizmi arasında bir ayrım yapma olanağı bu deneyler sayesinde belirdi. Daha sonraki konuşmalarından bildiğimiz gibi Mustafa Kemal anti-emperyalistti. Fakat bu Türk halkını Toroçki, Enver Paşa modeli bir dünya ölçüsünde savaş cephesine sokmayı gerektirecek bir anti-emperyalizm değildi. Böyle bir düşün Rusya'da da tutulmuş değildi. Daha realist önderler, kurdukları rejimi güçlendirecek yolda Batı güçleriyle anlaşmalar yapma yoluna girmişlerdi. Mustafa Kemal'e göre emperyalizmin suçunu yalnız Batı uygarlığına yüklemek yetmezdi. Sömürü hedefi olan uluslar, özellikle hala Asya gelenekleri doğrultusunda yaşamakta direnen halklar, ulusçuluklarını bilmedikleri gerililiklerini gömülü kaldıkça rejimleri ne olursa olsun üstün uygarlıklı toplumların sömürü ya da saldırı hedefi olmaya mahkumdurlar. Bu uluslar kendilerini çağdaş Batı uygarlığı düzeyine getirecek devrimlere girişmedikçe dünyada eşit hak ve güç sahibi olma iddiasında bulunamayacaklardır. Şu halde onun açısından anti-emperyalizm savaşı Türkiye açısından bir çağdaşlaşma savaşıdır. Göreceğimiz gibi bunun ilk hedefi Osmanlı Devleti ve onunla bitişik bütün örgütlerdir. Bu görüşün bu kitapta izlediğimiz çizginin doğrultusuna ne denli uygun olduğunu görmek güç değildir. Aynı zamanda bu görüşün başka uluslar uğrundaki hayalleri bırakıp da gerçekçi bir açıyla Türk toplumu için gerekli devrim görünüşünü de içinde taşıdığını görürüz. Kurtuluş Savaşı kazanılır kazanılmaz doğan bayram havası içinde onun sert bir uyarıyla "Asıl savaş şimdi başlıyor" deyişi çok kişiyi şaşırtmakla birlikte onun bu aşamaya çok daha önceden ne kadar hazırlandığını bize gösterir. Bu deneylerden edinilen görüşler ne olduğunu Mustafa Kemal'in kendi sözlerinden özetlenmiş olarak gördüğümüz zaman daha hangi güçlerle çatışma durumuna geldiğini, bu çatışmalar boyunca görüşünün nasıl aşama aşama açığa çıkmaya başladığını aşağıda göreceğiz. Bize çarpıtılmış biçimiyle gelen asıl sorun etrafındaki başka kılıklı çatışmalardan Mustafa Kemal nasıl bir çözüm geliştirdiğini nutukta şu sözlerle özetler. Meclisin açıldığı ilk günlerde içinde bulunduğumuz durum ve koşulları yürütülmesini ve uygulanmasını uygun gördüğüm görüşlerimi bildirdim. Bu görüşlerimin başlıcası Türkiye'nin Türk ulusunun sürdürmesi gereken siyasal ilke üzerineydi. Osmanlılık döneminde izlenen bildiğimiz siyasal tutumların hiçbirinin yeni Türkiye'nin siyasal yapısının tutacağı yol olamayacağını görmüştük. ulusları paylaşık ve genel bir ad altında birleştirmek, çeşitli halkları aynı halklar veya koşullar altında tutarak bir devlet kurmak parlak ve çekici bir siyasal görüş gibi gözükse de aldatıcıdır. Hiçbir sınır tanımayarak dünyadaki bütün Türklerin ve de bir devlet içinde birleştirilmesini gerçekleştirilemeyecek bir amaçtır. Pan-İslamizm, Pan-Turanizm tutumunun başarılı olduğunu dünya sahnesinde uygulanabildiği tarihte görülmemiştir. Irk farkı gözetmeksizin bütün insanlığı kapsayan, dünyayı hükmü altına alacak ölçüde bir devlet kurma hırslarının verdiği sonuçları tarih gösterir. İnsanlara bütün özellik ve duygu bağlılıklarını unutturacak, onları tümden eşitlik ve kardeşlik içinde birleştirecek bir insanlık devleti kurma görüşü de özel koşulların bulunmasını gerektiren bir görüştür. Bizim aydın, kullanılabilir gördüğümüz siyasal tutum, ulusal tutumdur. Dünyanın bugünkü genel koşulları çerçevesinde yüzyılların kafalarda ve karakterde yoğunlaştırdığı gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük bir yalın olamaz. Ulusumuzun güçlü, mutlu ve süreli yaşaması için devletin tüm ulusal bir siyasa izlemesi, bu siyasanın iç örgütlenişlerimize uygun ve dayalı olması gerekir. Ulusal siyasa dediğim şeyin anlamı gösterdiği şudur. Ulusal sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı sürdürmek, ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğuna, kalkınmasına çalışmak, gelişi güzel, büyük özlemler içinde ulusu uğraştırmamak, harcamamak, uygarlık dünyasında insanca karşılık ve dostluk görmeyi beklemek. Bu sözler 1876 anayasasından beri süren çeşitli görüşleri bir vuruşta iten bir görüş yansıttıkları halde ve ulusal egemenlik kavramına dayalı bir anayasanın gerektireceği yeni bir devlet kurulması sorununa değindiğine bu denli açık gösterdiği halde kafalardaki sözcüklerin, kavramların anlamlarına temelden aykırı oldukları için birçok kişinin gözünde anlamsız sözler ya da o denli inanılamaz derecede köktenci bir görüş yansıtılıyordu ki komünizmin ne olduğunu doğru dürüst bilmeyenlerin gözünde bolşeviklikten başka bir anlam taşımıyorlardı. Bu çeşit anlam yanılmalarının örneklerini geçmişte de gördüğümüz için buna şaşmamak gerekir. Fakat bütün bunalım dönemlerinde çıkan bu anlam karmaşalarının belki de en büyük zararı, sonraları spekülasyon ya da demagoji aracı yapılarak tarihin çarpıtılmış biçimde gösterilmesine yaralanmalarında görülür. Bunların etkilerinden kendimizi kurtarabilirsek, belki Büyük Millet Meclisi'nde değil, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarının çevresinde bile görebileceğimiz anormallik şudur. Nazariyede hepsi Erzurum ve Sivas kongrelerinin yemin ve kararlarını, ulusal pak bildirisi koşullarını kabul ediyorlar. Hepsi hakları savunma bloğundadır. Öyle olduğu halde birçoğu egemenliğin kısıntısız ulusta olduğu ilkelerinin açıklandığı aşamada bile bunun anlamlarını göremiyorlar. Hala saltanat ve hilafet rejiminin yürürlükte olduğunu ve olacağını sanıyor. Mustafa Kemal'in yeterli bir önder olamayacağı ya da kişisel diktatörlük peşinde olduğu gibi bahaneler bu inançlarını örtecek perdelerdir. Böyle bahanelerle Mustafa Kemal'in meclis başkanı olduktan başka geniş yetkili başkomutan oluşunu önlemek için onu Türk topraklarından seçilme hakkı olmayan bir yabancı durumuna sokmak oyunlarına başvurulduğunu bile olmuştur. 85. ayrımın sonu. Devamı 86. ayrımda. Sayfa 494.